Ayrım 11. İlk defa tek başına. Joshua Slocum. Sayfa 104. Bölüm 11. Yankee Donut kurabiyeleriyle ağırlanan Juan Fernandez adalıları, Robinson Crusoe ülkesinin güzelliği, Alexander Selkirk'in dağdaki anıtı, Robinson Crusoe'nun mağarası, adalı çocuklarla bir gezinti, dost bir fırtına eşliğinde batıya doğru yelkenler fora, güney yıldızı ve güneşin rehberliğinde bir ay boyunca bedava seyir, ufukta Marco Esas, rota hesabıyla ilgili denemeler. Sprey güvenli bir şekilde bağlandıktan sonra adalılar yeniden kahve ve donut kurabiyeler için geldiler. Magellan boğazındaki profesör gibi çöreklere dudak bükmemeleri pek hoşuma gitmişti. Aslında donut kurabiye ile bildiğimiz çörek arasında adı dışında pek az fark vardı. Her ikisi de don yağında kızartılıyor ki ikisine de lezzet veren zaten bu. Üstelik adada sıska keçilerden daha yağlı bir yaratık yok. Zaten keçi denilen şey en iyimser deyimle yağsız bir canavardır. Bu işi ticarete dönüştürmek amacıyla don yağımı tartmak için çok geçmeden Bombay'a çelik alatlar bağladım. Nasıl olsa ne yapıyorsun diyecek bir gümrük görevlisi yoktu. Ve de daha güneş batmadan adalılar çörek ve donut kurabiye yapmasını öğrendiler. Sattıklarıma fazla yüksek fiyat biçmedim. Karşılığında ödeme olarak bazılarından koyda ne zaman battığı bilinmeyen bir kalyondan çıkartılmış antik metal paralar aldım. Bu paraları daha sonra bir antikacıya üzerinde yazılı değerin çok daha fazlasına sattım. Bu şekilde bayağı kâr ettim. Hemen hemen adada ne kadar para varsa toplamıştım. Juan Fernandez duraklamak için çok güzel bir yer. Tepeler ağaçlıklı, vadiler verimli ve de nehirlerden, derelerden akan tertemiz suyla dolu. Adada yılan yok, domuz veya keçiden başka vahşi bir yaratık da yok. Domuz ve keçi dışında bir iki köpeğe de rastladım. Buradaki insanlar bira ya da rom türü herhangi bir içki almadan yaşıyorlardı. İçlerinde polis veya avukat yoktu. Adanın iç ekonomisi tamamen basitliğe dayanıyordu. Paris modası yerlileri etkilemiyor, her biri kendi zevkine göre giyiniyordu. Gerçi doktor filan yoktu ama hepsi de sağlıklı, çocuklar ise pek güzeldi. Dediklerine göre toplam 45 kişi yaşıyordu. Yetişkinlerin çoğunluğu Güney Amerika'dan gelmeydi. Don yağı karşılığında spreyin hafif cenovasını yapan Şilili bir kadın, Newport'ta Bella, yani güzel kadın diye tanımlanabilirdi. Ne şanslı bir adaydı bu Juan Fernandez. Alexander Selkirk'in, dipnot romandaki adıyla Robinson Crusoe, burayı neden terk ettiğini hiçbir zaman anlamış değilim. Bir süre önce yanarak buraya sürüklenen büyükçe bir gemi koyun tepesinde karaya oturmuştu. Geminin ateşi söndükten sonra dalgaların kayalıklara vurarak parçaladığı tahtalar adalılar tarafından toplanıp ev yapımında kullanıldığından evler doğal olarak gemi havasındaydı. Esas adı Manuel Carroza olan Kral Juan Fernandez'in evinin yeşile boyalı kapısında pirinç bir tokmak vardı. Muhteşem girişinde bayrak çekili bir direği, onun yanında ise kralın eski günlerinin anısına kırmızı beyaz boyalı güzel bir balina teknesinin resmi çiziliydi. Selkirk'ün günlerce uzaklara bakarak en sonunda gelen gemiyi gördüğü dağdaki eski gözetleme noktasını ziyaret etmeyi tabii ki ihmal etmedim. Bir kayanın üzerine çakılı bir levhada Arapça büyük harf yazılmış notu kaydettim. Denizci Alexander Selkirk'ün anısına. İskoç Fife eyaleti Largo'nun yerlisi bu adada tamamen tek başına 4 yıl 4 ay boyunca yaşadı. 1704 yılında 96 tonluk 18 silahlı Cinque Portcalyonu ile burada karaya vurdu. Ve 12 Şubat 1709'da hükümet için çalışan korsan gemisi Duke tarafından kurtarıldı. İsa'dan sonra 1723 yılında 47 yaşındayken HMS Weymouth gemisinde yüzbaşı iken öldü. Bu levha İsa'dan sonra 1868 yılında Amiral Powell ve HMS Topaz gemisinin subayları tarafından Selkirk'ün gözetleme noktasının yakınına koyuldu. Century magazinin Temmuz 1899 sayısında Bay J. Cuthbert Haddon bu levhada yazılı Selkirk'ün ölüm yılının hatalı olduğunu, aslında 1721 olması gerektiğini yazıyor. Selkirk'ün adadayken yaşadığı mağara, bugün Robinson Crusoe koyu diye adlandırılan koyun ucunda, şu anki demirleme ve karaya çıkma yerinin batısındaki çıplak burunun öbür tarafındaydı. Orada da demirleyen gemiler var ama aslında buradaki koydan daha korumalı değil. Her ikisi de fazla şiddetli olmayan kuzey rüzgarlarına açık. Doğu tarafındaki sözünü ettiğim ilk koy birbirine ters giden dip ve yüzey akıntıları sonucu bazen oldukça çalkantılı olabilmesine karşılık iyi demir tuttuğu için güvenli sayılabilir. Robinson Crusoe koyuna botla gittim ve de zar zor da olsa sahilde kırılan dalgaları aşıp mağaranın yakınında karaya çıkabildim. Mağara bence son derece kuru ve yaşanmayacak haldeydi. Dağların arasında nefis kuytu bir yerde, arada bir adayı tarayıp geçen şiddetli fırtınalardan korumalı bir konumda. Neyse ki 35,5 derece güney enleminde Alize rüzgarlarının tam sınırında oluşu sayesinde bu şiddetli fırtınalara burada pek sık rastlanmıyor. Adanın uzunluğu doğu-batı istikametinde yaklaşık 14 mil kadar, genişliği ise 8 mil civarında. Yüksekliği ise 3000 feet'ten yani 915 metreden fazla. Bağlı olduğu ülke Şili'den uzaklığı yaklaşık 340 mil. Juan Fernandez daha önceleri esir merkezi olarak da kullanılmış. Bir zamanlar esirlerin tutulduğu rutubetli, yarım yamalak mağaralar artık kullanılmıyor ve de zaten adaya esir filan da gönderilmiyor. Tüm seyir boyunca olmasa dahi adada geçirdiğim süre içerisindeki en keyifli gün karadaki son günümdü. Ama kesinlikle son gün olduğu için değil, adadaki ufak topluluğun tüm çocukları benimle birlikte yolluk yabani meyve toplamaya geldiği için. Ayva, şeftali ve incir bulduk. Çocuklar bunların her birinden birer sepet doldurdu. Çocukları mutlu etmek çok kolay. Üstelik hayatında İspanyolca dışında hiçbir dil duymamış olan bu çocuklar benimle birlikte tırmanırken etrafımızdaki tepeler İngilizce kelimelerle çınlıyordu. Bana adadaki her şeyin İngilizce adını sordular. Bir ara meyve yüklü bir yabani incir ağacına geldiğimizde hemen İngilizce adını söyledim. Bir yandan sepetlerini doldururken bir yandan da İngilizce incir incir diye bağırıştılar. Ama ne var ki parmakla gösterdikleri kabranın İngilizce'de goat, keçi olduğunu söylediğimde çılgın bir şekilde gülerek çimenlerde yuvarlandılar. Düşünsenize, 40 yıllık kabraya goat diyen bir adam gelmişti adalarına. Bana anlatıldığına göre Juan Fernandez'de doğan ilk çocuk bugün çok güzel bir kadın ve de anneymiş. Manuel Carroza ve onunla birlikte Brezilya'dan buralara kadar gelen iyi yürekli insan ise tek çocukları olan 7 yaşındaki kızlarını kaybetmiş ve burunun oradaki ufak bir kiliseye gömülmüş. Aynı arazideki lava kayalıklarından oluşan tepelerde burada doğan diğer çocukların ve de gelip geçen gemilerden hastalık sonucu buraya gelip denizciler cennetine göç eden denizcilerin mezarları da bulunuyor. Adada gördüğüm en büyük eksiklik okul olmayışıydı. Orada kurulacak bir sınıf nispeten küçük olmakla beraber öğretmeyi ve Juan Fernandez'deki sessiz sakin yaşamı seven birisi için kısa süre içinde olsa mükemmel olurdu. 5 Mayıs 1896 sabahı yelken açarak Juan Fernandez adasından ayrıldım. Bu adadayken pek çok şeyin tadını çıkarmıştım. Ama hiçbir şey Robinson Crusoe'nun evini ve özellikle de mağarasını ziyaret etmiş olmanın verdiği macera hissinden daha tatlı olamazdı. Adadan ayrıldığımızda Spray kuzeye doğru yöneldi ve tam şiddetine ulaşmamış Alize rüzgarlarını yakalamadan önce San Felix adasının açığından geçti. Alize rüzgarları gerçi geç geldi ama geldiği anda da tüm şiddetiyle vurdu ve kaybettiği zamanı kapattı. Spray bazen tek bazen çift camadanlı halde günler boyu fırtınanın önünde uçup ağzı kulaklarında 43 günde batıdaki Marquesas adalarına ulaştı. ve orada durmaksızın yoluna devam etti. O günler boyunca hiç boş vaktim olmadı ama devamlı olarak dümende durmaktan değil. Bence hiç kimse ister ayakta ister oturup sürekli dümen tutarak dünya etrafında tekneyle gidemez. Ben de öyle yaptım. Oturup kitaplarımı okudum. Elbiselerimi yamadım ya da yemek yapıp huzur içinde yedim. Yalnız olmanın iyi bir şey olmadığını daha önceden keşfetmiştim. Bu nedenle etrafımda ne varsa arkadaş oldum. Bazen evrende, bazen ise kendi naçiz şahsımla sohbet ettim. Bunun dışında en iyi dostum kitaplarım oldu. Alize rüzgarlarında yaptığım seyirden daha dinlendirici, daha kolay bir şey olamaz. Bedava rüzgar eşliğinde günler boyunca yelken yaptım. Teknemin pozisyonunu dikkatli bir şekilde haritaya kaydettim. Gerçi bunu gece gündüz hesaplarla uğraşmaktan çok sanırım içgüdüsel bir şekilde yapıyordum. Tüm bu süre boyunca teknem gerçek rotasında giderken pusulaya hiç bakmadım bile. Güney yıldızını her gece bordamda görüyordum. Güneş ise her sabah Pupa'dan doğuyor, her gece tam karşımda Pruva'dan batıyordu. Beni yönlendirecek başka hiçbir pusulaya ihtiyacım yoktu çünkü bunlar gerçekti. Eğer denizde uzun zaman geçirdikten sonra hesaplarımdan şüpheye düşecek olursam gök kubbedeki büyük ustanın yaptığı saate bakıyordum. O hiçbir zaman şaşmazdı. Bu ilginç yaşamın komik yanlarının yansıması yatsınacak gibi değildi. Bazen uyandığımda güneş çoktan kamarama gelmiş oluyordu. Suyun hızla akışını duyup kendim ve derinlikler arasında sadece ince bir plakanın olduğunu düşününce bu ne iştir diye kendime soruyordum. Ama her şey yolunda teknem rotasındaydı ve dünyadaki başka hiçbir teknenin yapmadığı şekilde seyrediyordu. Bordayı hızla yalayan sular bana onun tüm sürat gittiğini anlatıyordu. Dümende insan eli olmadığını biliyordum. Ön güvertedeki eller sayesinde her şeyin yolunda olduğunu ve de teknede isyan olmadığını gayet iyi biliyordum. Okyanus meteorolojisi olayını araştırmak, buradaki sabit esen alize rüzgarlarında dahi son derece ilginçti. Mesela her 7 günde bir rüzgar hızlanıyor ve bomba hizasından birkaç kerte daha açığa dönüyordu. Yani aynı anda güneybatıdan esaslı bir solugan alırken rüzgar doğu-güneydoğu istikametinden güney-güneydoğuya kayıyordu. Tüm bunlar anti-alizelerde fırtınalar koptuğunun işaretiydi. Bu durumda rüzgar günlerce azgın esiyor sonra yavaşlayıp normal yönüne doğu-güneydoğuya dönüyordu. Haftalar boyunca takip ettiğim 12 derece güney enleminde görülen aşağı yukarı genel durum buydu. Hepimizin bildiği gibi alize rüzgarlarını ve de dünyadaki tüm rüzgar sistemlerini yaratan güç güneştir. Ama yine de bence okyanus meteorolojisi müthiş büyüleyici bir şey. Juan Fernandez'den Marquesas'a varıncaya kadar ta uzaklardaki fırtınaların etkisiyle gelen deniz rüzgarının ve dalgaların oluşturduğu müthiş çarpıntıların tam 6 değişik türüne tanık oldum. Rüzgarları oluşturan kuralları bilmek ve de bunları bildiğinizden emin olmak, dünya etrafındaki seyahatinizde içinizin rahat etmesini sağlayacaktır. Yoksa gördüğünüz her bulut sizi korkudan titretir. Bu sadece alize rüzgarlarında değil, değişikliklerin aşırı derecelere ulaştığı değişkenler bölgesi için de geçerlidir. Pasifik Okyanusu'nu geçmek en iyi şartlarda bile insanı günler boyunca doğaya yaklaştırıyor ve denizin büyüklüğünü fark etmesini sağlıyor. Ufak teknemin hızla giden gövdesi onu taşıyan denizde sakin bir iz bırakırken haritadaki rotası yavaş ama emin adımlarla okyanusa ulaşıyor ve aşıyordu. Karadan ayrılışımın 43. gününde denizde geçirmekte için oldukça uzun bir süre gökyüzü tamamen bulutsuz, ay ise güneş ile hizalanmış iken ölçüm almak üzere sekstantımı çıkarttım. 3 rasat aldıktan ve ay cetvelleriyle uzun süre boğuştuktan sonra çıkan sonuçlara baktığımda bunun parakete hesabıyla elde ettiğim boylamla yaklaşık 5 mil dahilinde uyuştuğumu fark ettim. İşte bu harikaydı. Gerçi her ikisi de hatalı olabilirdi ama bir şekilde ikisinin de doğruya yakın olduğundan ve birkaç saat içerisinde karayı göreceğimden emindim. Aynen beklediğim gibi de oldu. Marquez As grubunun en güney adası olan Nuka Hiva pırıl pırıl ve görkemli bir şekilde tam karşımdaydı. Ada tam Bordam'a geldiğinde teyit edilen boylam her iki hesaplamanın tam ortasındaydı. İşte bu olağanüstüydü. Hangi denizciye sorarsanız sorun size teknenin seyir hesabında bir günden öbürüne 5 milden fazla kaybetmenin veya kazanmanın normal olduğunu söyleyecektir. Ayrıca en usta ay bilimcisi dahi ay hesabı yaparken eğer gerçeğe 8 mil kadar yaklaşırsa iyi iş çıkartmış demektir. Rota hesaplamalarım konusunda çok akıllı olduğum veya gece gündüz hesaplar yaptığıma dair herhangi bir iddiam olmadığını umarım açıkça belli etmişimdir. Boylamımı çoğu zaman içgüdülerimle belirlediğimi de söylemiştim sanıyorum. Kıçta sürekli olarak dönen bir paraketa vardı ama aletin hiçbir zaman göstermediği akıntı ve sürüklenmelere o kadar çok pay vermek gerekiyor ki sonuçta çıkan hesabın binlerce seyir birikimi sonucu kişinin kendi yargısına dayanarak düzelttiği ortalama bir rakam olduğu ortada. Bu durumda eğer bir geminin kaptanı akıllı biri ise iskandil ve gözlem takibini talep eder. Sprey'in güvertesinde yaşadığım deniz astronomisi deneyimlerim o kadar eşsiz ki buradan söz etmeden geçemeyeceğim. Mesela aldığım ilk sekstant ölçüm sonuçları tekneyi parakete hesaplarının yüzlerce mil ötesine attı. Bunun doğru olamayacağını biliyordum. Yaklaşık bir saat sonra yeniden rasat aldım. Bu sefer son derece dikkatliydim. Ama ne var ki sonuçlar hemen hemen ilk setin aynısıydı. Kendi kendime yetmekle övünürken neden bundan daha iyisini yapamıyorum diye sordum. Sonra cetvellerdeki tutarsızlığı kontrol ettim ve de buldum. Önemli bir logaritma aldığım cetvelin elimdeki bu hesaplama kolonu hatalıydı. Bu rahatlıkla ispatlayabileceğim bir şeydi ve aradaki fark tam beklediğim gibiydi. Cetvelleri düzelttikten sonra teneke saatim ve de kendime olan güvenimle uykuya daldım. Bu gözlemlerin sonucu doğrusu gururumu okşamıştı. Çünkü bir geminin güvertesinde dikilip iki asistan eşliğinde doğruya oldukça yakın ay gözlemleri yapmanın farklı bir olay olduğunu biliyordum. Amerika'nın en fakir denizcilerinden biri olarak sloop'ta tek başıma giderken şans eseri de olsa ulaştığım bu küçük başarı beni gururlandırdı. Artık çevremle uyum içerisindeydim ve tüm dünyaları yaratanın elinin dengesini hissettiğim engin bir akıntıya kapılmış gidiyordum. Tüm bu cisimlerin hareketinin matematiksel gerçeğini fark ettim. Bu hareketler astronomlarca o kadar iyi biliniyordu ki derledikleri cetvellerde bu cisimlerin pozisyonu yıllar, günler ve günün dakikasına kadar hesaplanmıştı. Bu hesaplar öyle kesindi ki bundan 5 yıl sonra denize açılan biri dünya üzerindeki herhangi bir meridyenin standart zamanını bulabilirdi. Yerel zamanı bulmak kolay iş. Yerel zaman ile standart zaman arasındaki fark ise zaman olarak ifade edilen boylam oluyor. Hepimizin bildiği gibi 4 dakika 1 dereceyi temsil ediyor. Kısacası kronometrelere bağımlı olmadan boylamı bulma yöntemi bu. Ay bilimcisinin hesabı ise kronometrenin yaygın olduğu bu günlerde pek kullanılmasa da olağanüstü öğretici ve navigasyon aleminde insan yüreğini bundan daha fazla hayranlıkla yücelten bir şey daha olamaz. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 111.